Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 4. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Bu bölümde Nick Cave ile kurgusal bir düzlemde, mümkünse Brighton'da, onun yaşadığı yerde, hatta onun Ghosting'den önceki albümü olan Skeleton Tree adını veren iskelede ya da kumsalda da olabilir, karşı konuşuyormuşçasına bir bölüm düşündüm. Peki bu nasıl olacak? Elimde Nick Cave'in düşüncelerine, fikirlerine, görüşlerine dair doneler var, bilgiler var. Bu bilgiler nereden geliyor peki? Kendisinin 2 yıl önce kurduğu Red and Files isimli bir siteden geliyor. Bu site basitçe soru sorma sitesi. Soru sorduğunuz kişi de Nick Cave. Nick Cave kendisine gelen soruların bazılarını seçip çoğunlukla da uzun uzun yanıtlayarak akış oluşturuyor bu site içerisinde. Siz siteye girdiğinizde aslında bir dergi gibi işi olarak farklı soruları ve cevaplarını görebiliyorsunuz. Belli bir ritmi yok Nick Cave'in bu noktada paylaşımlarının. Fakat haftada bir en azından bir soruyu ve cevabını site içerisinde görebiliyorsunuz. Peki Nick Cave'in bunu yapma amacı nedir? Çünkü bu bölüme başlamadan önce biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Altı çizilmesi gereken ve hatta birazcık ışık tutulması gereken bir konu. Geçtiğimiz pazar günü Hoodbase ve Hexa Müziğin ortak gerçekleştirdiği Who is in a Bunker etkinliğinde Artemis ile bir söyleşi yaptık. Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdik. Orada da söyledim. Daha önce de aslında Bir Gün Gazetesi'nde Ghosting albümü için yazdığım inceleme yazısında da kullanmıştım. Bu Nick Cave'e dair bir söz. Kendisi hatta bir röportajında David Bowie işaret ederek bu sözü söylüyor. Şöyle ki, hepimiz iki hayat yaşayacağız. İlk bölümde çoğumuzda olduğu gibi birey olarak ön plana çıkmak var. Sonrasında ise ortak ve kolektif yaşam geliyor. Hepimizin başına gelen bu, acı çekerek birleştiğimizi düşünüyorum, diyor Nick Cave. Sanatçıların daha kolektif olmasının, kendisine dair daha çok paylaşım yapmasının temelinde bu sözlerin yattığını düşünüyorum. Bu aslında çok evrensel, çok içeriden ve çok insancıl gelen de bir durum okuduğumda ve üstünü düşündüğümde. Buna pek çoğumuz şahit oluyoruz zaten. Kendi açımdan bakacak olursak değer verdiğim, yakından gözlemlediğim pek çok sanatçıda bu durumu görebiliyorum. Birkaç örnek vermek de isterim aslında, daha da bu konuyu somutlaştırabilmek adına. Örneğin Damon Albarn bunlardan bir tanesi. Solo kariyerini neredeyse bir kenara koydu diyebiliriz. Çok uzun yıllardır zaten grup odağında ya da kolektif çalışmalarda bulunuyor. Kendisi African Express gibi müzisyen topluluklarıyla bir araya geliyor. Onlarla kayıtlar yapıyor, turnelere çıkıyor. Unutmuyorum, galiba İstanbul Jazz Festivali kapsamında gelmişlerdi 3 ya da 4 sene önce. African Express feat. Damon Albarn gibi bir afiş ismi vardı konserin. Konserde Damon Albarn evet orada böyle arka sırada böyle oturdu çoğunlukla ve belki bir ya da iki şarkıda mikrofonu eline alıp bir şeyler söyledi. Sadece sahneyi onlarla paylaştı. Yani konser aslında African Express konseriydi. Damon Albarn sadece orada varlığıyla bir şekilde onlara eşlik ediyordu. Bu beni çok etkilemişti. Bir sanatçı olarak orada üretim yapabilme şansına sahipken kendisini geri planda tutup orada gerçek ilgiyi ve gerçek dikkati alması gerektiğini düşündüğü insanlara yer açması çok güzel bir örnekti benim için. Keza David Bowie hayatının çok büyük bir bölümünü bence bu amacı taşıyarak yaşadı. Hayattayken bunun örneklerini de çok fazla görmüştük fakat öldükten sonra sürekli karşımıza ilginç hikayeler çıktı kendisiyle ilgili. Bugüne kadar bana en çok ilham veren şey David Bowie ile bir arkadaş ortamında yaptığımız sohbet mi diyen ararsın, aldığım en iyi hediye David Bowie imzalı bir gitar mı diyen ararsın ya da işte senelerdir kendisiyle mailleşirdik gibi gibi hikayeler anlatan pek çok insanla karşılaştık. Zaten son albümüm Black Star'da çalacağım genç müzisyenleri bizzat New York'ta ve Londra'da caz kulüplerine gidip dinledikten sonra karar verdiğini biliyoruz David Bowie'nin. İşte hatta onlara bir mail atarak merhabalar ben David, şu tarihler arasında yeni albümü kaydetmeyi düşünüyorum. Bu albümde benimle birlikte çalışmak ister misin gibi mailler attığını biliyoruz. Yine başka bir örnek Justin Vernon olarak aklıma geliyor. Kendisini Bon Iver olarak tanıyoruz. O da hem doğup büyüdüğü yer olan Aux'da, Aux Claire isimli düzenlediği bir festival var. Aynı zamanda şu anda aktif bilmiyorum ama birkaç yıl öncesine kadar People isimli bir kolektif oluşturmuştu. Burada pek çok farklı projeden sanatçılar yıl içerisinde belli dönemlerde, ilki galiba Berlin'deydi, işte kamp gerçekleştirip burada bir araya gelip spontane session'lar yaparak, hatta sponsorlardan, markalardan bağımsız, herhangi bir biletin olmadığı bir mekanda, hatta bir set time'ın bile olmadığı bir mekanda festival düzenleme gibi bir amaçları vardı. Gerçekleştirdilerdi hatta. Tom York keza aynı şekilde, kendisi senelerdir Ketum olarak biliyorduk. Öyle tanıdık daha doğrusu. Çok böyle kamera karşısında açıklamada bulunmayan, çok fazla röportaj vermeyi sevmeyen birisi olarak tanıdık kendisini. O yüzden de hep yaptığı şarkılarla kendisini tanımaya çalıştık. Fakat son dönemde görüyoruz ki artık o da konuşmaktan, kendisini açmaktan, hissettiklerini, hatta akşam kızıyla birlikte izlediği filmi paylaşmaktan çekinmiyor. Toplumsal konularda görüşlerini artık sıklıkla özellikle Twitter üzerinden dile getiriyor. Nick Cave de bu sanatçılar arasında yer alıyor. Kariyerin başlarında bile değil, ortalarında olduğunu söyleyebiliriz. Bir konser sırasında sahneden inip seyirci yumruklayan birisi, yaşadığı dönüşümlerin ardından şimdi o seyircilerin kendisine yönelttiği soruları bizzat kendisi cevaplıyor. Hatta bununla da kalmayıp Conversation with Nick Cave adıyla bu durumu canlı bir etkinlik serisine de dönüştürdü. 300-400 kişilik küçük ve samimi mekanlarda seyircilerin söz olarak sordukları sorulara cevaplar veriyor. Örneğin bir seyirci en sevdiğiniz Leonard Cohen şarkısı nedir diye soruyor. O da Famous Blue Raincoat benim hayatımı değiştiren şarkıdır diye cevap veriyor ve piyanonun başına geçip bu şarkıyı söylüyor. Redan Fies de kendisi de yaşadığı bu dönüşümün bir uzantısı diyebiliriz. Tüm bunları bir araya getirdiğimde benim için şöyle bir değeri ve önemi oluyor. İlk önce tüm bu sanatçılar benim için ruhaniyeti çok yüksek, pek çok acıları paylaşmış, pek çok acıları yaşamış sanatçılar. Dolayısıyla onların içinde yer alan hislerini ve düşüncelerini öğrenmek, bilmek bana hep iyi hissettiriyor. Dolayısıyla Red and Fies benim için bir başucu kitabı diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde Gizem diye bir arkadaşıma bu web sitesini anlatırken bu tabiri kullandım. Hatta dönem dönem benim için böyle bir sihirli lamba görevi de görüyor. Çünkü zihnimde dönen bir soru oluyor ve işte aklıma Red and Fies geliyor. Giriyorum, bir bakıyorum benzer bir soru başka bir kişi tarafından sorulmuş ve Nick Cave buna uzun bir cevap vermiş. Çok uzun bir giriş oldu. Daha da fazla uzatmadan bölümün içeriğine dönmek istiyorum. Bu bölümde Nick Cave'e sorulan iki farklı soruyu seçtim. Aslında iç kırılımları olan sorular ama temelinde iki farklı soru. Eğer bu bölüm tamamlandığında ortaya çıkan iş beni mutlu ederse ileriki dönemde bununla ilgili seriler yapabilirim. Çünkü Nick Cave'e sorulan bayağı bir soru var Red and Fies'ta ve aralarında benim de üstüne düşünüp cevap vermek istediğim ya da cevabının peşine düşmek istediğim sorular mevcut. Şimdi bölümle ilgili düşüncelerimi bir kenara koyalım ve aslında bu bölümü oluşturacak içeriğe giriş yapalım. Yöneltilen ilk soru aslında içinde bulunduğumuz durumla ilgili. Hepimizin bu durumla ilgili merak ettiği birçok konu olduğu aşikar. Nick Cave'de bununla ilgili bir soru yöneltilmiş. Bu salgınla ilgili planları nedir? Yani bu salgın süresince yapmak istediği şeyler nedir diye bir soru yöneltilmiş. Zamanını nasıl geçirdiği sorulmuş, merak edilmiş. Buna ek olarak da bir de kendisini yaratıcı görmeyen bir kişi, ben yaratıcı değilim, bu süreç içerisinde nasıl ayakta kalabilirim gibi bir soru yöneltmiş. Nick Cave'in tüm bu sorulara cevaplarını çok derinden geldiğini ve çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlıyor cevabına Nick Cave. Hayatımda gerçekleşen bir krize karşı cevabım her zaman yaratmak olmuştur. Bu dürtü beni birçok kez kurtardı. İşler kötüye gittiğinde ya bir turne planladım, ya bir kitap yazdım, ya da bir kayıt yaptım. Yani kendimi işte sakladım. Ne olursa olsun bir adım önde olmaya çalıştım. Bu yüzden The Bad Seas ile Avrupa turnemiz ertelendiğinde ve önümde 3 aylık bir boşluk oluştuğunda zihnim direkt bu zaman dilimini nasıl dolduracağıma dair düşünceler üretmeye başladı. Ekibimle yaptığım toplantıların ardından zihnimizde pek çok fikir vardı. Fakat o gece tüm bu fikirleri düşündüğümde ve geride bıraktığım son 3 ayda yaptıklarımı hatırladığımda başka bir düşünce zihnimde aydınlandı. Bu da daha harika ve insancı bir açı sundu bana diyor. Ve bu düşüncesini de şöyle ifade ediyor. Birlikte ortak bir tarihe girdik. Şimdi hayatımız boyunca eşi görülmemiş bir olayın içinde yaşıyoruz. Her gün haberler bize birkaç hafta önce düşünülemez olan baş döndürücü bilgiler veriyor. Bizi bir ay önce bozan ve bölen şey en iyi ihtimalle boşta ve ayrıcalıklı bir zamandan gelen utanç gibi görünüyor. içeriden dışarıya açıldığını gördüğümüz bir felakete tanıklık ediyoruz. Medeniyetimizin olası değişimini gerçek zamanlı olarak izlemeye ve düşünmeye, hatta izole etmeye, uyanık olmaya ve sessiz olmaya zorlanıyoruz. Sonunda bundan uzaklaştığımızda liderler, toplumsal sistemler, dostlar, düşmanlar ve en önemlisi kendimiz hakkında bir şeyler keşfedeceğiz. Esnekliğimiz, affedebilme kapasitemiz ve karşılıklı savunmasızlığımız hakkında yeni şeyler öğreneceğiz. Belki de dikkat etmenin, dikkatli olmanın ve gözlem yapmanın zamanıdır diye bu düşüncesini ifade ediyor. Sonrasında yaratıcılık kısmı aslında hepimizin şu anda üretkenlik açısından baktığımızda muzdarip olduğumuz ve bir cevap aradığımız, düşüncelerimize bir ortak bulmaya çalıştığımız konu. Bunun hakkında da şöyle bir cevabı var Nick Cave'in. Bir sanatçı olarak bu olağanüstü anı kaçırmak yeteneksiz hissettirebilir. Aniden bir roman ya da bir senaryo ya da bir dizi şarkı yazma eylemi eski çağlardan gelen hoşgörülere benziyor. Benim için bu durum yaratma işine gömülecek bir zaman değil. Bir arka koltuğa geçme ve bu fırsatı tam olarak işlemimizin ne olduğunu, tırnak içinde sanatçı olarak ne için olduğumuzu kavrama zamanı diyor Nick Cave ve şöyle bir tavsiyeyle cevabını tamamlıyor. Bu dönem içerisinde yapabileceğimiz başka iletişim biçimleri de var. Uzak bir arkadaşınıza bir e-posta gönderebilirsiniz. Bir ebeveyn ya da kardeşinizle telefonla görüşebilirsiniz. Bir komşunuzla iki kelime diyalog kurabilirsiniz. Ya da ön saflarda bu durumda çalışan insanlara dua edebilirsiniz. Bu basit iletişim sevgi iplikleriyle dünyayı birbirine bağlayabilir. Nihayetinde de bu hepimizi yeniden bir araya getirebilir. Böylece bu durumdan çıktığımızda şefkat ve alçak gönüllülük sayesinde daha güçlü bir şekilde birleşmiş oluruz. Bu gerçekten de herkesin en yaratıcı çalışması olabilir süreç içerisinde diyerek sözlerini tamamlıyor Nick Cave. Peki ben bu durumla ilgili, içinde olduğumuz bu durumla ilgili ne düşünüyorum ve ne hissediyorum? Bu soru aslında her gün kendime kısa kısa aralıklarda sorduğum, yanıtlarını yine çok uzun düşüncelerle değil. Çünkü bu dönem içerisinde bu konu ekseni etrafında kalmak da psikolojik olarak yıpratıcı ve zorlayıcı olabiliyor. Yine de zaman zaman bu soruyu kendime yöneltiyorum. İlk olarak hissettiğim şey korku diyebilirim. Çünkü bu alışık olmadığımız durum içerisinde özellikle geçmişten de taşıdığımız kaygılarla birlikte belli korkular baş gösteriyor. Şahsen benim için süreç devam ettikçe korkularım da değişime ve dönüşüme uğruyor. İlk bu süreci öğrendiğimde en büyük korkum hasta olmak, enfekte olmak üzerineydi. Sonrasında işte gerek detayları öğrenmek, gerek gelen istatistiklerle birlikte hedef yaş grubu içerisinde olmadığını bilmek birazcık daha bu konuda insanı rahatlatıyor. Fakat sonraki korkum hastanede olmak üzerine, hastaneye gitmek üzerine oluşmaya başladı. Daha sonra bu dışarı çıkamama, istediğin zaman dışarıda olamamaya dönüştü. Nitekim tüm bu süreçler de yaşanarak ya da üstünden gelinerek bir şekilde dönüşüm gerçekleştiriyor. Yani şöyle hissediyorum, başlangıçta çok daha büyük bir karanlık alan vardı. Ve o karanlık alanın gerek kendi isteğimle üstüne giderek, gerekse bizzat o karanlık alan benim üstüme gelerek bu durumların bazılarını bizzat yaşamış oldum ve bir şekilde de o karanlıkları kısmi olarak aydınlığa dönüştürmüş oldum. Diğer bir konu ise alışkanlıklarım. Bu noktada belli rutinler oluşturdum kendime. Bunların birçoğu zaten gündelik hayatımda bu olaylar başlamadan önce de olan şeylerdi. İşte belli saatler arasında uyanma, ki köpeğim olduğu için buna yardımcı olacak başka bir sorumluluk da var bunun altında. Kahve içerek güne başlama, kahvaltı, kitap okuma, sonrasında bilgisayar başına geçme, belli bir program dahilinde spor yapma gibi gibi bir akış oluşturdum kendime ve bu akışı mümkün olduğu kadar da değiştirmemeye özen gösteriyorum. Dinleyenler bilir, 2 bölüm önce alışkanlıklar üzerine konuşmuştum ve bu alışkanlıkları değiştirmenin yeni öğrenimler, yeni deneyimler kazandıracağını söylemiştim. Bu evet normal bir gündelik hayat akışı içerisinde dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum halen daha. Fakat şu an sınırları çizilmiş bir yaşam alanı içerisinde ve dünyanın alışagelmediği bir durum yaşıyorken bir süre en azından bize iyi gelecek, iyi hissettirdiğini düşündüğümüz alışkanlıkları tekrarlamanın faydalı olacağına inanıyorum. Bir diğer konu üretkenlik. Bunu iş açısından baktığımızda ayrıca değerlendirmek isterim. Çünkü zaten frekansı tüm bu olayların ardından düştü işlerimin. Fakat yine de günde birkaç saatlik kafamı oraya verdiğim, orada bir şeyler üretmeye çalıştığım bir iş akışı var. Bunun dışında bu podcast'e başlamak benim için bir üretkenlik süreci oldu. Bunun üzerinde düşünmek, bölümleri kurgulamak, sonrasında metinsel açıklamalarını hazırlamak gibi böyle bir akışım oluşmaya başladı. Haftanın belli bölümlerinde çalışmalarımı, araştırmalarımı yapıp sonrasında da kaydını gerçekleştiriyorum. Ve tüm bu süreçten de kendimi gün geçtikçe daha az sosyal medyaya bakarak, daha az olumsuz haberlere maruz kalarak korumaya çalışıyorum. Bu ilk etapta çok zordu. Bunu gerçekleştirmek de mümkün değildi pek benim için. Bilgiyi kutsal sayan bir yapım var ve ulaşılabilir bir şeyse bu bilgi, peşinden gitme konusunda beni hep ileri doğru iten bir dürtü var. Özellikle böyle bilinmemezliklerle dolu bir durum içerisinde elimden geldiği kadar çok fazla detay ve çok fazla bilgi öğrenmeye çalıştım ilk etapta ve bu beni süreç içerisinde ciddi bir şekilde yıpratmaya başladı. Bir süre sonra bu bilgiler de tekrara döndüğü için ve ben de bu tekrarı sürdürmeye yönelik hareket ettiğimi fark ettiğim için buna bir ara vermeye başladım. Ve ara verdikçe psikolojik olarak daha da iyi hissetmeye başladığımı, uzak kalmayı başardıkça gün içerisinde daha pozitif hissettiğimi fark ettim. Peki tüm bu olan bitenler bir mesaj taşıyor mu? Nick Cave'in de söylediği gibi, özellikle sevgi temelli söylediklerine çok katılıyorum. Evet, bence bir mesaj taşıyor. Şu anda bunu görmek ve bunu anlamak pek mümkün değil. Dolayısıyla da içimize bakarak cevaplar bulmaya çalışıyoruz bu noktada. Tüm bu süreç geride kaldığında ve biz dönüp buradaki değişimi birazcık daha görebilmeyi başardığımızda daha net konuşacağız. Aslında tüm olaylar başladığında ev arkadaşıma şöyle bir cümle kurmuştum. Şu anda dünya üzerinde yaşayan her insanı hissettiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Yani bundan öncesinde bize söylenen dünya nüfusu şu kadar bilgisi pek bir şey ifade etmiyordu. Ama şu an dünyanın her bir köşesinde yaşayan insanla aynı sorundan muzdarip olduğumuz ve aynı korkuları, aynı kaygıları yaşadığımız için herkesin varlığını hissettiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Bu bana çok büyük bir güçmüş gibi geliyor. Ve bu noktada da tüm bu gücü bir araya görmek de bence oluşan sevgi eksikliğini de daha net ortaya çıkartıyor. Bunun en temelinde, yani ortaya çıkan sonucun en temelinde bir canlı ya da cansız fark etmez, İçimizdeki sevgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Son olarak konuyla ilgili düşüncelerimi şöyle toparlayabilirim. Birey olarak taşıdıklarımızı, şimdiye kadar elimizde olanları ya da bizi terk edip giden hatıralarımızı, hislerimizi düşünme ve anlama zamanı olarak görüyorum bu dönemi. Ve bunun üzerine düşünmeye çalışıyorum diye sonlandırabilirim. Diğer soruya geçelim. Çünkü bu soru cevabının gri alanda olmasından dolayı bir şekilde konuştukça hislerinizi etkisi altına alabiliyor. Dolayısıyla hızlıca diğer soruya geçmek istiyorum. Bu soru aslında çok kısa ve bana göre de cevabı bir o kadar da uzun olabilecek bir soru. Neden yazı yazarız diye bir soru sorulmuş Nick Cave'e. Tam da sorulması gereken insana sorulmuş bir soru olarak düşünüyorum. Kendisi de kısa ve net bir şekilde cevap vermiş bu soruya. Cevap şöyle: yazmamın nedenlerinden biri, ilan edilen dünyanın ötesine, esrarengiz ve yabancı bir dünyaya geçme özgürlüğüne izin vermesidir. Tam Nick Cave'lik bir tanımlama olmuş bu. Devam ediyorum. Bir söz yazarı olarak belirsizliğe ve bilmediğim şeyi kucaklamaya söz verdim. Çünkü bunun gerçek anlamın var olduğunu hissettirdiğini düşünüyorum. İçlerinde sorgulama isteği olan ruhlarla şarkılar yazmamı sağlıyor. Beni şansa ve her potansiyele açık bırakıyor. Derin okyanusları ve karanlık ormanları dünyanın gizemine olan bağlılığımı dolduruyor. Bu belirsizlik kavramı ve şüphe yaratıcı gücü muazzam miktarda arttırıyor diye not düşmüş Nick Cave. Aslında benim de neden yazı yazarı sorusuna cevabım çok daha ortaya çıkan üretimin dışından geliyor. Yani bir sonuç ortaya çıkan yazı. Asıl süreç onun ortaya çıkışından önce gerçekleşiyor. Bunu bir dönem çok yaşamış ve sonrasında kaybetmiştim. Yani özellikle yazıya ilk başladığım dönem tamamen işin içsel yolculuğundan yola çıkarak ilerlemişti. Fakat sonrasında özellikle kültür sanat alanında içerik üretmeye ve bununla ilgili bir web sitesi kurup burada yazılar yazmaya başladığımda süreç içerisinde bu çok fazla değişime uğradı. Ve özellikle Remake'le devam eden 6 yıllık bir sürecin ardında biraz durum artık haberi bulup onu kendinden bir şeyler ekleyerek okuyuculara sunmaya dönmüştü. Bu durumda hem yorgunluk hem yazıyla olan ilişkimde bir kopukluğa neden olmuştu ve nitekim de son buldu. Son bulduktan sonra uzun bir dönem yazı yazmadım, yazıdan uzak kaldım diyebilirim. Ta ki geçtiğimiz Ağustos ayına kadar bu durum işten de ayrılma sürecime denk geliyor. Yeniden zamanımla ilgili kararları kendim aldığım noktada yazıyla olan ilişkim de tekrardan başlamış oldu. Bu noktada benim için önemli olan bir yazıyı gerçekten layıkıyla o süreci ona tanıyarak ortaya çıkarma. Bunu yapamadığım noktada da yazıdan uzaklaştığımı fark ettim. Ve bir gündeki yazılarımın hepsini çok uzun zaman dilimlerine yayarak, yani uzun derken böyle bir hafta yayarak, farklı farklı araştırmalar yapıp, farklı farklı okumalar ya da izlemeler yapıp, yazıyı farklı farklı lokasyonlarda yazıp, sonrasında kapatıp, üstünü düşünüp, tekrar okuyup, bazı yerlerini değiştirip finalize ettiğim bir süreç oldu. Bu süreçin hepsinde de benim için böyle bir kapanma evresi gibiydi. Dolayısıyla da kendi adıma yazıyla olan ilişkimi daha meditatif düzeyde tutmaya ve bunun kendimle ilgili bir öğrenim, aynı zamanda bilgiyle kurduğum yeni bir ilişki çeşidi olduğuna karar verdim. Aslına bakarsanız benim için aynı zamanda da kendimi ifade ettiğim bir yöntem olarak düşünüyorum. Bu şekilde yaklaştıktan sonra kelimeler bir yapboz gibi görünmeye başladı. Üstelik sonsuz parçalı bir yapboz ve her seferinde farklı bir şekil ortaya çıkarabildiğiniz bir yapboz. Bu da bir noktada gerçekten zihninizi, kalbinizi, hislerinizi birleştirip içine girdiğiniz bir üretim süreci anlamına geliyor. Sanırım benim için de yazı bunu ifade ediyor diyebilirim. Artık bölümün sonuna geliyorum. Bu noktada size içinde bu süreçte bitirdiğim iki kitaptan söz etmek istiyorum. İlki William Faulkner'ın Çılgın Palmiyeler kitabı. Bu kitap aslında iki farklı hikayeden oluşuyor. Bu iki hikayede size yaşattığı hislerle birbirine zemin hazırlıyor. Bu açıdan çok ilginç kurgulanmış bir kitap. Ben oldukça sevdim bu kitabı. Diğer kitap ise Vincent Desprat'ın Doğru Soruları Sorsaydık Hayvanlar Ne Söylerdi kitabı. Bu kitabı daha yeni bitirdim. Ve açıkçası içinde bulunduğumuz bu dönemde okuduğum için çok da bana iyi gelen bir kitap oldu. Çünkü hayvanlara dair oluşmuş mitlerin aslında araştırmalar ve gözlemler sonucunda ne ifade ettiğini çok daha farklı açılardan ve çok daha farklı bilimsel detaylarla açıklayan bir kitap. Günümüze dair, dünya içerisindeki özellikle hayvanlarla olan iletişimimize dair çok değerli mesajlar barındırıyor. Son olarak bölümü kapatmadan önce de bir de yeni keşfettiğim bir sanatçıdan bahsetmek istiyorum kısaca. Bu sanatçımızın ismi The Sensational Alex Harvey Band. Kendisiyle tanışmam şöyle gerçekleşti. Yine Red and Fire sitesinde Nick Cave'e bir soru sorulmuştu. Görüş olarak aşırı zıt olan birine aşık olabilir miyim? Şu anda kendimi aşık olmuş hissediyorum gibi bir soru vardı. Nick Cave de bu soruya cevap olarak kendisiyle politik açıdan ve dünya görüşü açısından tamamen zıt olan ama birlikte bir şeyler paylaşmakta aşırı keyif aldığı bir arkadaşıyla gerçekleştirdiği diyaloğu, yani mesajlaşmayı bayağı görselleriyle attığı bir cevap vermiş. Bu diyalog içerisinde de konuştukları müzik grubu The Sensational Alex Harvey Band. Nick Cave bu noktada şunu da itiraf ediyor. Kendisinin ilk canlı konseri bu grubun şarkılarının coverlarından oluşuyormuş. Dolayısıyla bu bilgiyi de elde edince kulak vermek istedim ve dinledikçe de aşırı sevdim grubu. 1972 ve 76 yılları arasında aktif olmuş Glasgow merkezli bir glam rock grubundan bahsediyoruz. Kısa süreli müzik kariyerleri olmasına rağmen 7 stüdyo albüm yayınlamayı başarmışlar. Ve Spotify'da da çok güzel kayıtları bulunuyor. Hem canlı hem de stüdyo kayıtlarını Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Yani en azından ben oradan ulaştım deyip bu bölümün sonuna geliyorum. Çoğunu kendime sakladığım ve kendi kendime konuştuğum düşüncelerimi paylaştığım bir bölüm oldu. Düşüncelerimi paylaşıma açmak insana farklı hissettiriyor. Umarım siz de bu paylaşımı gerçekten hissediyorsunuzdur. Bir sonraki bölümün ne olacağını bilmiyorum. Benim için de sürpriz olacak şu aşamada. Yani en azından bu kaydı aldığım süre içerisinde. Yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.